içinde bulunduğumuz mevsim aslında ısıtmanın zor olduğu, evleri ısıtmanın zor olduğu İstanbul'da sıkıntının da başladığı mevsim. Profesör Doktor Ekrem Buray Ekinci'ye soracağız. Acaba eskiden de böyle miydi diye. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Merhabalar.
Merhaba. Böyle miydi eskiden de, İstanbul zor mu ısınırdı?
Evet. İstanbul öteden beri iklimi zor. İklim insanlara sıkıntı veren bir yer. Yani bütün güzellikleri, tabii güzellikleri, tarihi güzellikleri, insanı cezbeden, bir insan gibi insanı cezbeden hususiyetleri bir tarafa, iklimi çok zor. Yani bu yazı ayrı sıkıntılı, kışı ayrı sıkıntılı. Bir kere bunun çeşitli sebepleri var. Birincisi bulunduğu arz dairesinden kaynaklanıyor. Fakat sadece bu da değil. Mesela Madrid'de, Lisbon'da aynı arz dairesinde ama İstanbul'un ikliminden çok farklı. Daha yumuşak onların iklimi. İstanbul'da tabii sadece bu değil. Boğaz, buradaki topografik yapı İstanbul'un iklimine çok tesir ediyor. En başta zaten deniz kenarında. Bir yer deniz kenarındaysa zaten orada yaşamak zordur. Çünkü rutubet vardır. Rutubet olan yerde hayat zordur. Bir bakıma rahattır. Yani hava mutedir olması beklenir. Nefes darlığına, kalp hastalıklarına iyidir. Yani temiz hava itibariyle. Strese iyidir. Çünkü denizden devamlı iyot neşredilir. Bu deniz kenarında oturanlar için birer avantaj. Ama rutubet deniz kenarında oturanların dayanamadığı bir şey. O da onun da
insan vücudu için çok yıpratıcı bir şey aslında.
Üstelik bir de bu İstanbul'sa. Yani mesela güney vilayetlerinde, Antalya'da da rutubet vardır, İzmir'de de vardır. Ama işte o sahil rüzgarları onları, o rutubeti azaltır. Ve orası sıcak memlekettir. Yani insanlar ona göre alışır ama İstanbul öyle değil. İstanbul neredeyse bir kara memleketi kadar soğuk, icabında yağışlı, bir sahil memleketi kadar sıcak olabiliyor. Bu da rutubetin insanları çok menfi etkilemesine sebebiyet veriyor. İstanbul öteden beri bütün kitaplarda okuduğumuz, hatıralarda okuduğumuz, yaşlılardan dinlediğimiz ve bizim de gördüğümüz kadarıyla bu rutubetten çok çekmiş. Onun için İstanbul'da umumiyetle giriş katları değil, ikinci, üçüncü katlardan sonra oturulması tavsiye edilmiş. Yüksek yerlerde oturulması tavsiye edilmiş. Hatta ilk zamanlar Osmanlılar deniz kenarlarında sahillerde oturmayı pek tercih etmemişler. Yani doğrudan rutubetle haşır neşir olmamak için. Onun için normalde şehir mimarisinde 2-3 kat ender şehirlerde görülürken İstanbul'da 2-3 katlı binalar vardır. O bitişik nizam müstakil evlerde bile.
Deniz kenarındaki evleri bile 4 mevsim kullanmamışlar. Sadece yaz mevsiminde
yani
tercih etmişler.
Deniz kenarlarını yazın oturmak üzere ayarlamışlar. Ancak yani son bir asırda artık o deniz sayfiye evleri kışında oturulabilir ev hale gelmiş. Bunda imparatorluğun düşmüş olduğu ekonomik zorlukların da sebebi var. Yani iki ev idare etmek kolay değildir. Hizmetçileriyle, aşçılarıyla, bakımıyla, masrafıyla o zamanki evleri düşünün.
Rutubet evleri de yıpratır
tabii
çünkü.
Tabii yıpratıyor. İkincisi de artık yaz-kış ayrımı ortadan kalkmış. Yani dünya öyle bir yere gelmiş ki bütün dünyada da böyle. Sayfiye evi, kışlık ev ayrımı ortadan kalkmış. Ve bu asrın, 20. asrın başlarından itibaren artık Osmanlılar'da yazlığa gittiği yerde kışında oturduğunu görüyoruz. Yani kışın artık dönmemiş, orayı kışlık mekan ittihaz etmiş. Fakat bu rutubeti önüne geçmiyor tabii. Şehrin içinde bile çarşaflar ıslak, kağıtlar hışırdamaz. Böyle bir havası var İstanbul'un. Bu rutubet zaten başlı başına bir sıkıntı. Duvarı nem, adamı gam çürütür, adama da zarar ediyor, insana da zarar ediyor rutubet malum. Ama İstanbul'un problemi sadece bu değil. Bulunduğu yapı itibariyle, tabii yeri, mevki itibariyle de problemli bir yer. Bir kere bir boğaz var. Bu boğaz çok kuvvetli akıntıların, dünyanın en meşhur akıntılarının cereyan ettiği bir boğaz. Yani soğuk ve sıcak su akıntılarının, Akdeniz ve Karadeniz sularının deveran ettiği bir boğaz. Bu boğaz çok girintili çıkıntılı. Ve bu boğazın hasıl ettiği hava değişikliği, ayarsızlık bir kere İstanbul için başlı başına bir problem. Sadece bu mu? İstanbul düz bir yer değil. Yani deniz kenarında olmak itibariyle dümdüz olsa belki bu problemler o kadar etkilemez. Rüzgar olur, rüzgar rutubeti götürür, havası ılıman olur. Fakat İstanbul Yeditepe'nin üzerine kurulmuş. Sadece sur içi Yeditepe. Onun dışındaki her yer tepelerle donatılmış. Yani hiçbir Avrupa şehrinde bu kadar yükseklik yoktur. Onun için İstanbul'da bisiklete binmek, motosiklete binmek bir hayaldir, mümkün değil. Bunlar da İstanbul'un havasını etkiliyor. Fatin Hoca'ya sormuşlar, Kandilli Rasathanesi müdürüydü uzun yıllar. Hem vakit tayininde hem İstanbul'un meteorolojisinde önemli hizmetleri olmuş eski müderrislerden. Astronomi alimidir. Yakın zamana kadar da yaşamış. Ve şu anda da zaten meteoroloji ve astronomi Türkiye'de onun koymuş olduğu kurallara göre yürüyor. Bu kadar büyük bir kimse. Bir gün vapurda karşılaşmış da abi ahbabı sormuş. Demiş ne o Fatin Hoca? Senin yaptığın hava tahminleri hiç doğru çıkmıyor. Neden? O da demiş ki İstanbul'da bu boğaz, bu tepeler, bu körfez, bu akıntı bulunduğu müddetçe İstanbul'da hava tahmini hayaldir.
Zaten İstanbul'u İstanbul yapanlar da bunlar.
Tabii bunlar. Yani güzelliklerini güzellik katan da bunlar ama iklimin etkileyenler de bunlar. Onun için İstanbul çok enteresan bir iklim yapısına sahip. Normalde Akdeniz ikliminin hüküm sürmesi gerekirken hem bulunduğu arz dairesi itibariyle hem mevki itibariyle İstanbul öyle değil. İstanbul'da kışın sert soğuklar hüküm sürer. Kar yağışı, buz, yağmur, sis hiç eksik olmaz. Neredeyse bir Londra zannedersiniz. Yazın da bir güney vilayeti gibi belki Antalya, İzmir kadar olmasa bile bunaltıcı bir sıcak hüküm sürer. Evlerde insan duramaz. İstanbul'un bu havası hem rutubetinden hem bulunduğu yerin coğrafi durumundan, topografik durumundan kaynaklanıyor. Onun için tarih boyu İstanbul iklim bakımından insanları biraz
zorlamış.
Mesela kara iklimindeki rahatlık burada yoktur. İstanbul'un havası ağırdır. İnsanlar sabahları kalkmakta zorluk çeker. Romatizma hastaları bilhassa ayağa kalkamazlar. Ama kara ikliminde yaşayanlar için böyle sorunlar olmaz. Yani İstanbul'un böyle bir zahmeti de var. Hani her nimetin bir külfeti olur fehvasınca. Tabii bu tarih boyu gerek sosyal gerek siyasi bakımdan çok çeşitli neticeler doğurmuştur. İstanbul'un havasının soğukluğu, soğuk hava, sıcak hava, iklim değişiklikleri. Ha bir de şöyle bir problem vardır İstanbul'da. Başka yerde her şey muntazam gider. Şimdi kış gelecek dersiniz. Hava biraz daha soğuyacak dersiniz. Yağışlar başlayacak dersiniz.
Bir takvim oluşturabilirsiniz.
Takvim oluşturmanız mümkündür. Ama İstanbul için böyle bir takvim yoktur. Yani havası sizi tenzih ederim kadın gibidir. Ne zaman ne yapacağı belli olmaz derler eskiler. Ben demiyorum eskiler öyle demişler. Yani bir bakarsınız günlük güneşlik bir günde 4 mevsim yaşanıyor. Bir bakarsınız günlük güneşlik. Arkasından hava kapanır birden soğur. Yağmur başlar. Açar ama bir serinlik. İlkbahar, sonbahar, yaz, kış bir günde yaşanır. Bu mümkün. Aynı gün insanların palto giydiği, ceket giydiği, ceketi de çıkarttığı İstanbul'da vakidir. İstanbul'da doğru dürüst ilkbahar olmaz. Kışın bitip bitmediği anlaşılmaz birden yaz gelir. Sonbahar olur ama. Sonbaharı yaşanır.
Zaten doya doya yaşanan evet, turistler en çok o mevsimi seviyor.
En güzel, İstanbul'un en güzel mevsimi sonbahardır. Bunu şairler de, romancılar da çok teyit ederler. Dediğiniz gibi işini bilen uyanık turistler de İstanbul'a hep sonbaharda gelirler. Yani çünkü baharı olmaz. Soğuktan donarsınız, kar, kış tipi birden hava ısınır. Paltonuzu çıkarırsınız, ceketinizi çıkarırsınız. Hava yaz gelir. Hani nerede ilkbahar? Arada kaynar ilkbahar.
Birkaç saat.
Evet, İstanbul'un böyle bir yapısı var. Mevsimleri çok belirsiz.
Kışı konuşurken hazır, biraz da ısınma problemini konuşalım. Şimdi bile İstanbul'da ısınmak masraflı bir şey. Eskiden müstakil evlerdeydi. Şimdi mesela alttaki sobasını biraz fazla yaktın ya da kaloriferini. Üstteki de yakıyorsa Siz ılıman bir evde hiç soba yakmadan neredeyse günü kurtarabilecek kadar bir sıcaklığa kavuşuyorsunuz. Ama eskiden böyle değil. Eskiden evin bakımı ayrı bir zor, ısıtması ayrı bir zor. Kışın gelmesini istemezlermiş gibi bir his var.
Evet, yani kışı hiç kimse sevmemiş. Halbuki insanların hayatını devam ettirmesi için en mühim mevsimlerden birisi kıştır. Yağışların birikmesi, cemaat yani tabiattaki bitkilerin camit hale dönüşmesine sonra canlanması için kış mutlaka lazımdır. Kış olmasa insanlar mahvolurlar.
Hatta kar yağması bu anlamda tabii çok tercihtir.
Ama insanlar tabii ki kışı sevmezler. Bu da gayet tabii çünkü kışın çektiklerini hiçbir zaman çekmemişlerdir. Hele İstanbul gibi bir yerde. Sadece kışın soğukluğu değil. Biraz evvel saydığımız İstanbul'un başka problemleri değil. Eski evler şimdiki gibi izolasyon bakımından da problemliydi. Şimdiki gibi değildi. Evler şimdi izole ediyorsunuz. En ufak bir hava cereyanı görülmüyor. Eski evler böyle değil. Hele ahşap evler bir müddet sonra eskiyor. Devamlı eliniz üzerinde. Her sene tamir istiyor. Her sene adam getiriyorsunuz. Çatısını aktarıyorsunuz. Tahtalarını değiştiriyorsunuz. Her sene pencere kenarları. Fakat yine kışın bakıyorsunuz ki ev püfür püfür esiyor. Bunun için Osmanlılar zamanında İstanbullular bir çare şöyle bulmuşlardı. Kış odası hazırlama. Kış odası hazırlarlar.
Ne demek bu?
Kış odası evin bir odasını, soba yanacak, orada oturulacak.
Bu cephe anlamında da farklı
tabii,
bir...
Tabii güneye bakan evin. Zaten İstanbullular çok fazla kuzeye bakan taraf, pencere falan yapmazlar. Çünkü kuzey hep rutubetlidir İstanbul'da. En çok rutubet orası alır. Buranın duvarını çok muhkem yapmaya çalışırlar. Mümkün mertebe gömük yapmaya çalışırlar. Bir duvara bitişik yapmaya çalışırlar ki kuzeyden rutubet almasın diye. Evler doğuya bakar umumiyetle veya güneye bakar imkan dahilinde. Yani şehrin topografik yapısına göre. Anadolu'da da köyler umumiyetle güneye doğru kurulur. Ve hep de yamaç olduğu için yani düz yerden ziyade yamaçlara kurulduğu için evlerin bir kısmı yani kuzeye bakan kısmı gömülür toprağa. Böylece evlerde rutubet ve soğuk fazla hissedilmez.
Topraktan da rutubet gelmez mi?
Topraktan rutubet gelir ama açıktaki rutubet yani yağışların devamlı yağışların şeyine hedefine uğramaktansa toprakta kalmak daha ehven oluyor. Yani topraktan da rutubet gelmez. Zaten toprağa yakın olmak rutubet kaynağıdır. Evet. Ama bu esintiler, karlar, tipiler şimdi gibi değil. Şimdi kar tipi çok değil eskiden daha fazlaydı. Daha yaygın insanları daha çok etkiliyordu. İstanbul'da böyle bir kış odası hazırlanıyor. Güneye bakan, tercihen doğuya bakan, hangisi uygunsa veya batıya bakan yani kış kuzeye bakmayan. Bu odada mümkün mertebe pencere kenarları bezlerle tıkanıyor. Hava almayacak şekilde kapı altları kapanıyor. Efendim yünler, halılar, kilimler seriliyor oturma yerlerine. Yerler mümkün mertebe döşeniyor. Boş yer kalmayacak şekilde. Soba buraya kuruluyor. Burada oturuluyor. Evin yaşlıları çocukları burada yatıyor. Buradan alınan mangalla da anne babanın yatak odası hafifçe havası kırılıyor. Orada tabii soba yakmak mümkün değil. Onların herkesin içinde yatması da mümkün değil. Yatak odasında oturulması da mümkün değil. Onlar rutubetli ve serin bir odanın hafif kırılmış havasında sabah
ediyorlar.
Zaten ama eski yorganlar çok muhkem. Kış giysileri, bazen gecelikler erkekte de kadında da fitilli hırkalar, başta her şey kapanıyor. Onun için
başta da kapanıyor.
Başta mutlaka kapanır. Yani çünkü insan başından üşür diye uykudayken insan sırtından kar yağar. Uykudayken insan başı normalde ayağından üşür. Uykuda da başından üşür derler. Onun için eskiler başını mutlaka örterlerdi. Kadın olsun erkek olsun gece yatarken ona da gecelik takkesi derler. Erkeklerin de vardır. Geceliğin örttükleri takke vardır baş üşümesin diye. Eski evleri diyoruz tabii şimdiki insanlara bunlar komik gelir ama yani sobalı evlerde, hele ki her odada sobanın yakılmadığı evlerde. Kaldı ki soba bile çok yakın bir geçmişe ait. Yani sobanın hayatımıza girişi 150 sene bile değildir. Ondan evvel ocak yanardı odalar, evlerde.
Şimdi soba girdi, hızlı bir şekilde yerini kalorifere bıraktı. Isıtma şekilleri değişti. Ardından şimdi doğal gazı konuşuyoruz. Evet. Belki önümüzdeki günlerde o da tamamen
kalkacak. Başka enerji kaynakları bulunacak. Bunlar komik gelecek. Ama yani ben sobanın ilk defa çıktığını gören bir yaşlı kadına yetişmiştim. Kadıncağız derdi ki sobayı bulana biz dua ettik. İman ehliyse Allah cennet alada yer versin. Kafirse, imansızsa Allah ona iman nasip etsin dua ettik. Bu kadar kolaylık olur mu? Arkasından kuzine çıktı. Kuzine çok daha büyük rahatlık için yemek de pişiyor. O bakımdan kuzineyi bulana aynı şeyi yaptık. Ondan önce nasıl durdu diye sordum.
Kalorifer için
derdi. Kalorifer için söyleyeyim. Diyenler oldu tabii. Kalorifer bile çok süratle girdi hayatımıza. Girişi eskidir ama hayatımıza yayılışı yani, yakın zamandır. Hatta ondan önce nasıldınız diye sordum. Yavrum ocak yakardık her odada dedi. Önüne oturmak herkese nasip olmaz. Yani ocakbaşı belli kimselere aittir. Otursak bile önümüz kavurga kavurur, arkamız harman savurur. Yani ön taraf ısınır ama insan arkası soğur. Çünkü ocak çok randımanlı değildir. Alır birden ateşi götürür. Şimdi gibi kömür de yok. Odun yakılıyor. Onun için evler de büyük tavanlı. Valka mazbuttur ahşap evler ne kadar olsa. Ama insanlar işte kalın giyinerek kendilerini idare etmeye çalışıyor. Bir de bünye alışıyor. Yani soğuğa tahammül ediyor.
Kalın da giyiniyorlar. Kalın şimdi. Giyiniyorlar şimdiki gibi tabii. Biz hani evimiz kaloriferli diye kış günü yazlık giysilerle evet, dolaşmaya
zaten yazlıkları kaldırmak, kışlıkları çıkarmak diye bir şey yok. Evlere gittiğiniz insanlar yazlık tişörtlerini giyiyorlar. Yani evde ev o kadar sıcak. Eskisi için böyle değil. Kış kıyafeti ayrı yaz kıyafeti. Bunların bir de toplanması, kaldırılması o da ayrı bir merasim. Kışlıkların kaldırılması, yazlıkların serilmesi. Yorgana kadar değişir. Yani yorganın kışlığı vardır, yatağın kışlığı vardır, yastıkların kışlığı vardır, halıların bile neredeyse zengin evlerinde kışlığı vardır, yazlığı vardır, yazlık hafif halılar, kilimler serilir, kışın ağırlar serilir. Yani hırkaların, geceliklerin, her şeyin, çorapların yazlığı var, kışlığı var. Şimdiki insanlar ayakkabıların, yani kışın mutlaka herkes normal ayakkabının üzerine lastik giyerdi. Şimdi mes lastik var ya, çünkü dışarısı yağmur, şimdiki muhkem botlar yok. Ayakkabılar yok. İnsanlar ayakkabılarını perişan edemezler. Hep lastik giyerlerdi. Girdik yerde çıkarırlardı. Adet böyleydi.
Tabii şimdiki yaşayış biçiminin uzağında bir şeylerden tabii. Bahsediyoruz ama tabii bu
İnsanlar
programın
için,
gayesi.
Tabii insanlar için belki alışılmadık olduğu için anlaşılması çok zor şeyler.
Kısa bir ara verelim. Tabii. Ardından tekrar burada buluşalım ve eski İstanbul'un kış gezmelerini devam ettirelim.
Thank you.
Profesör Doktor Ekrem Buğra İkinci ile birlikteyiz. İstanbul'un kış mevsimini konuşuyoruz. Tabii İstanbul'daki kışları konuşurken hakikaten bazı dönemlerde şimdi biz mesela birkaç gün kar yağıyor. Bütün hayatımız sekteye uğruyor. İşe gidemiyoruz. Yollarda kalıyoruz. Ama o zaman uzun süre kar yağdı.
Günlerce konuşuluyor. Hayat felci oldu diyor. Olur mu böyle şey diyor. İnsanlar isyan ediyor. Yani
geleceği önceden haber veriliyor, teyakkuz.
Canlı yayın yapılıyor, şeyler, televizyonlar, radyolar. Benim gülmem geliyor. Şimdi ben bir Arap memleketlerinde öyle bir yağmur yağıyor, yağmur yağıyor dediler de bir baktım ki dışarıda 3-5 damla düşüyor. Demek dedim bunların yağmuru da bu. Biz o yağmura yağmur demeyiz yani.
Ama şimdi mevsim itibariyle, çoğunluk itibariyle onlar da demek ki onu.
Efendim, eski İstanbul'da ve her yerde kar, Kasım demeyelim ama Aralık başında yağar, Nisan'a kadar neredeyse kalır. Aralarda yağar, bazen tipiye vurur, normal zamanda kar kalır, kar kalkmaz, soğuk olur, ayaz olur, bilhassa akşamları, sabaha karşı. Şimdi akşam hava karardıktan sonra bir ayaz olur, sonra hava biraz mutedilleşir gece, sabaha yakın gene bir ayaz olur. Bu iki ayaz devresi vardır. Yani akşamın olmasıyla bir de gündüzün olması arası başlangıcı çok soğuk olur. Boğaz'ın donduğu vaki, Halic'in donduğu daha çok vaki. Dereler donar. İstanbul'daki düşünebiliyor musunuz ne kadar soğuk oluyor? Kıtlık olur. Gemiler yanaşamaz. Zahire gelemez. Herkes ambarlarında ne sakladıysa geçen yazdan onları yer. İstanbul bayağı sıkıntı çeker. Yani ekmek sıkıntısı olur, fiyatlar yükselir, et sıkıntısı olur.
Demek ki bu gelenek bizde hani kar yağınca hemen fırına koşmak. Tabii. Ekmek sıkıntısı oluyormuş ki böyle genlerimize işlemiş.
Tabii fırınlara koşmuyor. Çünkü herkesin ambarında var, ekmeklerini kendileri yapıyor ama
ekmek önemli.
Ambara koyuyorlar. Ekmek çok mühim. Esası tamam. Yemeğin esası ekmek Türkiye'de. Yani her şey odur. Tabir bile olmuş. Ekmek yedirmek, yemek yedirmek demek. Ekmeğini yemek, ekmeğini inkar etmek, ekmeğine nankörlük, nankör zaten, hı hı. Nan ekmek demek, kör, görmeyen, ekmek hı. Nimete aykırı davranan, hı hı. Nimet şinası olmayan demek. Şimdi böyle sıkıntıları var tabii İstanbul'da kışın ama nimetleri de var. Yani kış uzun sürüyor, hı hı. Bir kere kar berekettir. İnsanlar bunu müdrik de eskiler, sevmezlerdi ama... Kışı karı.
İsyan da etmez.
Karın o beyazlığı, saflığı, temizliği biraz da böyle kendini affettirircesine yağdığı zaman böyle yaramazlık yapan bir çocuğun tebessümü gibi insana yani bizi mahvediyorsun ama neyse ya sen de güzelsin gibi bir havası vardır karın. Ve esas kar değil ki İstanbul'un en kötü zamanı Nisan-Mayıs'tır. O karlar erir. Her taraf çamur, balçık, en berbat zaman o zamandır. Yani kışa kızanlar ah kış geri gelsen derler Nisan ayında. Mart, Nisan İstanbul'un her yerinde öyledir. En berbat aylarıdır.
O tabii eriyen karlar yerini bulacak. Sonra güneş çıkacak, kurutacak.
Çamurlar, balçıklar her taraf. Yani yaşamak zorlaşırdı o mevsimlerde. Hava ısınırdı ama.
Hı hı. Peki biraz eski evlere dönelim. İşte belli bir oda kış odası olarak düzenlenmiş. Orada bir soba yanıyor ya da bir mangal yanıyor. Şimdi tek bir mangalın o odadaki bütün insanları ısıtması ve odanın ihtiyaçlarına cevap vermesinden bahsediyoruz. Tamam yaşlısı çocuğu mangalın başında oturuyor ama bu kadın temizlik yapacak, yemek yapacak, başka bir odada uyuyacak. Banyo ihtiyacı var, evet. Temizlik ihtiyacı var.
Şimdi bunların hepsi zorluk. Tabii şimdi soba olmadan evvel ocaklar yanıyor odalarda. Bu ocaklardaki küllerden mangallara alınıyor. Bu mangallar oda büyükse odanın muhtelif köşelerine konarak şimdiki kalorifer gibi ısının, suhunetin yayılmasını sağlıyor. Aynı zamanda buralardan alınıp başka odalara götürülerek başka odalarda da havanın kırılmasını sağlıyor. Bu odalar bir kere yatak odalarıdır. Evde birkaç tane yatak odası kullanılmaktadır. İki aile, üç aile kalıyor evlerde. Efendim hadi herkes sobalı odada yatsa bile orada yatacaklar dul kadınlar, çocuklar ve hizmetkarlardır. Yatacaklar onlardır o odalarda. Mutfak. Mutfak devamlı yemek yapıldığı için zaten kendiliğinden sıcaktır. Mutfak o kadar soğuk olmaz eski evler için söylüyorum. Çünkü orada da bir fırın var, ocak var. Ama soba çıktıktan sonra bir sobada yani kuzinede mutfakta var. Yemekler orada pişiyor. Dolayısıyla mutfak zaten sıcak. Ama banyo yapmak o bayağı bir sıkıntı. Zaten banyo iki türlü oluyor. Bir boy abdesti için odalarda zaten küçük yerlerde yapıldığı için odanın sıcaklığında o da yapılıyor. O da zor ama. Normalde haftada bir büyük banyo yakılıyor. Büyük banyo yakıldığı için banyo sıcak. Banyo yapmak
çıkınca?
Sıcak. Ama çıkınca perişanlık. İşte onun için eski banyoların önünde bir sıcaklık yeri bulunur veya soğukluk yeri bulunur. Çıkan orada da biraz bekler, kurulanır, orada giyinir. Birden evin soğukluğuna çıkmaz. O sıcaklık veya soğukluk denilen yer hamamın sıcağıyla biraz ısındığı için Hemen birden dışarı çıkmanın zararlarından insanı korur. Eski evler buna göre yapılmıştır.
Herhalde mangal başına o gün banyo yapanlar ayırırlar.
Evet, banyo yapanlar zaten. Banyo yapılması eskiden bir merasimdi. Biz o gün sobaların ateşi arttırılır, mangallar çoğaltırılır, insanlar iki hırka giyer, başlarını bağlar, çatar, sırtına battaniyeler alır. Çünkü banyodan sonra insanların üşütme ve hasta olma ihtimali daha fazladır. Evet. Hava değişikliğini korumak lazım. Bu eskilerin emniyet verdi. Hala da yaparlar. Yani soğukta, rüzgarda yıkanmamaya, yıkanıp soğuğa çıkmamaya, güzel kurulanmaya, yıkandıktan sonra hafif serince bir şey içmeye, vücudu ayarlasın diye sıcaklığı soğuğa ve de mutlaka kalın giyinmeye dikkat edenler var hala. Yaşlılar içinde var. Eski terbiyeyi almış kimseler var. Tabii böyle evde yaşamak çok zor. Ama dediğim gibi mangal sayesinde ve kalın giyinmek sayesinde bu halloluyor. Kalın giyinmek deyince şimdikiler gömleği üzerine bir yelek giydik, kırka girdik değil. Kürk. Herkes kürk giyerdi eskiden. Kürk.
Zenginlik alameti miydi?
Zenginlik alameti tabii. Zenginlik alameti. Herkesin giymesi mümkün değil tabii de. Ama çoğunluk giyerdi. Ve kürkler şimdiki gibi dışına değil içine dikilirdi elbiselerin. Kalın yünlü kumaşların içine kürk dikilirdi. Bayağı bildiğimiz.
Yani dışarıdan kürk
samur.
Olduğu belki de belli değil.
Belli bile olmaz. Kenarlarını bazen böyle çevirirler, ona bir şey diyorlar. O çevirdikleri kısımdan anlaşılırsa anlaşılır. Etol gibi böyle. Hı hı. Az bir kısmında kürk vardır. Çoğunda o bile anlaşılmaz. Kadın olsun erkek olsun. Mutlaka kürk giyer. En çok kullanılan kürk Osmanlı Devleti'nde samur idi. Hatta bir devir Sultan İbrahim zamanı çok soğuk olmuş. İşte Boğaz'ın doğunduğu tarihlerden birisidir. Samur ihtiyacı çok artmış. O devre tarihçiler samur devri derler. Hatta bundan dolayı da padişaha itham ederler. Sanki bu bir zevk ve sefa devriymiş gibi. Sarayların halini bilenler bunu anlarlar. Topkapı Sarayı'nı gezmiş olan bir kimse hiç padişahı samur giydiği için ayıplamaz. Mesela Topkapı Sarayı rutubetli, plansız ve çok soğuk bir saraydır. Hele saray burnu zaten.
O kalın taş duvarlar.
Üç tarafından eser taş duvarlar. Yangın geçirdiği için birkaç kere ve çok tehlikeli olduğu için taştan yapılmış. Devamlı eklentilerle büyüdüğü için ailenin artmasıyla saray plansız bir hale gelmiş. Rutubette artınca yaşanmaz hale gelmiş ve Sultan II. Mahmut orayı terk etmiş. Buradaki hayatı düşünün. Kolay bir şey değil. Ve soba yok. Ocaklar var her odada. Odun yanıyor. Mangallarla her taraf ısıtılıyor. Bu kolay bir şey değil. Onun için hep kürk giymişler. Kürk bir kere orada statü alametidir. Ama sadece statü değil, ihtiyaç için giyilen bir şeydir.
Yani halktan da giyenler var.
Tabii halktan da giyen. Çok fakirler müstesna. Halktan da giyen çok kimse vardır. Çünkü başka türlü o evlerde sıcak durmak mümkün değildir. Hele ki şimdiki gibi trikonun çok yaygın olmadığı zamanlarda. Ancak kapitüne marifetiyle hırkalar ve ceketler dikerlerdi. Yani çuha kumaş, yünü yayarlar veya pamuğu, üzerine bir kumaş daha, onu kapitüne olarak dikerler. Sonra bunu ceket, hırka haline getirirler. Eskilerin şeyleri buydu.
Onun sıcaklığından
bunu sıcaklığı istifade ederler. Güzel tutar adamı, bir kürk kadar değil tabii. Şimdi belki giyse insan fazla gelir ve kabadır da ama... Ne yapacaksın? Soğuğa mukavemet başka türlü olmuyor.
Şimdi tabii geniş büyük binaları ısıtmanın zorluğundan bahsediyoruz. Evleri ısıtmak zor. Resmi daireler orada hayat devam ediyor. Oralarda mı aynı yöntemle
ısıtılıyor? Eski resmi daireler yani sobadan önceki resmi daireler zaten çok az. İki tane resmi daire var. Birisi Babali yani sadrazamın bulunduğu yer.
Hükümet.
Paşa kapısı. Birisi de saray. Bunun dışında zaten devlet dairesi yok. Ama devlet daireleri saray ve Babali'deki odalara dağılmış.
Ama onlar da bir şekilde ısıtılacak.
Bunlar aynı saray usulü. Odanın bir köşesinde yanan ocak, ocaktan mangallara devşirilen közlerle ısınırlar. Bu mangallardan müzelerde falan var. Mangal çok yaygındı. Yani o zaman çok...
Mangalın çok... da kendine göre farklılıkları var mı? Yani biz mangal deyince böyle küçük bir şey hatırlıyoruz ya da küçük bir şey geliyor
var,
aklımıza.
Büyüğü var, onun boy boy. Ya ben çok büyüklerini gördüm böyle. Normal evlerde kullanılan büyükleri de var. Büyük odalar, büyük salonlar için. Ama tabii onun belli bir şeysi var. Daha çok da büyük olması mümkün değil. Neticede ocaktan alınan közlerle yanacak o. Yani çok... Şimdi bazı pirinç
olsa
mangallar
olsa ne kadar
var.
Büyük olur yani sonuçta şimdi, ocaktan alınacak.
Tabii şimdi mesela pirinç mangallar var süs olarak satılıyor. Mesela onlar çok kullanışlı değil. Onların ben çok fazla kullanıldığını zannetmiyorum. Daha küçük boyda mangallar var. Şimdi bu piknikçilerin pişirdiği mangallar gibi de değil tabii. Ama onların büyüğü bakır yuvarlak. Mutlaka yuvarlak şeyi yayması için daha tesirli sıcak. Oluyor biliyorsunuz sıcaklığı. İki tarafı mutlaka böyle sallantılı kulpu vardır. Kadeh şeklindedir altı. Devrilmesin, rahat dursun diye ağırlık belden aşağıya verilmiştir. Bunlar da hep özellikle yapılan şeyler. Küller alınır. Tabii mangal kış gününün lalezarıdır, lale bahçesidir demiş şair. mangala. Mangalın bu pratik faydalarından başka. Devlet dairinde bunlar yakılır. Soba çıktıktan sonra zaten her odaya soba kurularak bu problem çözülmüş. İnsanların soba bulana dua etmesine o zaman iyi anlamak lazım. Küçücük şaşmamak lazım. Küçücük bir ocak ne olursa olsun kocaman odayı ısıtması mümkün değil. Yerlere hasır döşeniyor boydan boya. Bu hasır salonu izole ediyor mümkün mertebe. Üzerine ağır halılar konuyor. O bakımdan problem yok. Ama ne kadar olsa hava soğuk. Hele İstanbul burası şimdiki gibi de değil. Ocak mangal arkasından sobalarla bu iş hallediliyor. Hı hı. Evlerde mangal kullanılmaya devam edildi. Soba yayıldıktan sonra bile. Çünkü her odada soba kurulması mümkün olmadığı için belli odaların havasının kırılması için mangallar evde 3-4 tane mangal mutlaka her evde olurdu. Sobadan köz alıp odalara zamanında ama konur havanın kırılması. Çok ısıtmaz ama havayı kırar.
Tehlikeli değil midir?
Tehlikelidir ama ne yapacaksınız? Kömür yakılmıyor zaten, kömür yok. Sonradan kömür çıktıktan sonra mangallar...
Odun kömüründen bahsediyoruz odun kömürü. Şu anda değil mi?
Evet, odundan kömür, bahsediyoruz. Odun közü yakılıyor. Kömür sonradan hayatımıza girmiş yakın zamanda. Ondan sonra tehlikeli olmaya başlamış ama halk artık zamanla onu da belli şeyi geçtikten sonra... Kömürün isi geçtikten sonra zaten odaları alıyor. Ancak yangınlara sebebiyet vermesi mümkün.
Devriliyor.
İşte bunun için de çok dikkatli olunuyor. Etrafına büyük... Böyle çevre şeklinde tepsiler konuyor. Mangal devrilirse onun üzerine devrilsin diye. Evler devamlı yangına karşı müteyakkızdır. Yani belli yerlerde su şeyleri aynı bu devlet dairesindeki yangın
yazısı gibi.
Battaniyeler hep hazır durur. Yangına karşı devamlı hemen müdahale edilebilsin diye. Bu mangallar bazen sobanın yandığı odada da bulunur. Sobaya uzak olanların ısınması için büyük odalar düşünün. 4 metre tavanlı kocaman salonlar. Evler böyle yapılmış. Mangal evin belli köşelerine konur. Bilhassa yaşlı birisi vardır, yatıyordur, sobaya uzaktır. Onun başında mutlaka mangalı bulunur. Mangal sadece ısınmak için değil, ufak tefek şeylerin kavrulması, pişirilmesi için de lüzumludur. En başta kahve pişirilmesi
evet,
için.
Ve yani
kestane gömülmesi için, patates gömülmesi için. Yani, elma kabukları konur, elma kokusu evi sarar. Bunun için de faydalıdır. Ve kış gününün zevki zaten bazı şeyler çok basit olmakla beraber insana çok zevk verir. Yani kahve mesela insanın ne kadar zevk veriyor basit bir şey halbuki. Bu mangallar da böyle. Bunun başında yapılan sohbetler, bunda içilen çay, kahveler o zaman çay yok. Kavrulan kestaneler insana ayrı bir zevk veriyor. Kışın erken akşam oluyor. Herkes evine gelmiş olur umumiyetle. Uzun bir zaman evde geçecek. Kışın bir hususiyeti de budur. İnsanların sosyalitesinin arttığı zamanlardır.
Tam tersi. Şimdi biz de mesela yazın
evet.
daha sosyaliz. Dışarı çıkıyoruz, evet. misafir ağırlıyoruz ya da bir yerlere gidiyoruz ama...
Eski İstanbul'da kışın.
Kışın.
Kışın, evet. Kışın insanlar sosyal olur. Yazın da tabii kendine göre bir sosyal hayatı vardır ama esas kıştır. Çünkü uzun kış geceleri ancak beraber geçer. İnsanlar birbirine oturmaya giderler. Bu ümumiyete kadınlar olur. Erkekler son zamanlarda kıraathanelere çıkmaya başlamışlardır, mahalle kahvelerine. Onları şimdiki gibi sigara dumanından göz gözü görmeyen, kağıt oynanan yerler olarak düşünmemek lazım. Kıraathaneler İngiltere'deki soyluların kulüpleri gibidir. Her mahallenin bir kıraathanesi vardır. Oranın ileri gelenler orada otururlar. Sohbet ederler, kahve içerler, nargile içerler ve evlerine dönerler. Yani erkeklerin bir nevi kulüpleridir. Kadınlar ise evlerde toplanırlar. Tabii kadınların olduğu yerde neşe, eğlence, zevk bulunur. Kadınlar birbirine hikaye anlatırlar, oyunlar oynarlar. Oyunların çoğu yakın zamana kadar bilinirdi. Şimdi hepsi unutuldu. Yüzük oyunları falan vardı.
Havlu oyunları.
Birbirine bilmece yüzük sorarlar. Kalkar taktikler yaparlar. Hatta böyle bir davetse çengi kolu getirirler. Kış günü o gündüzün verdiği soğuk, kapalı hava bir de onun tesiri vardır. İstanbul'da sis hiç eksik olmaz. Fakat sis iyi alamettir. Sis olduğu gün hava açık olur. Ama sis devam
geceyi mahveder.
Müddetçe, mahveder. Havası kirli olur. Öteden beri o yanan sobaların verdiği is... Yani İstanbul'da da hava kirliliği öteden beri vardı. Bu kadar belki çok yaygın ve tehlikeli boyutta değildi ama bilhassa sisli zamanlarda. Sisi sevmez, iç karartıcı bir hava. Günlerce hava açılmaz. Güneş görülmez. Bu da İstanbul'larda bir kasvet meydana getirirdi. İşte bu gündüzlerin verdiği kasvet. İnsanlar kış akşamlarını, kış gecelerini iple çekerdi. Gece olsa da eğlensek, birbirimize gitsek gelsek.
Yani hep mi olurdu ve yakın arkadaşlar birbirine giderdi?
Sıklıkla. Sıklıkla şöyle bir kere yakın komşular devamlı birbirine gidip gelmekte zaten potansiyel misafirdir. Her zaman biri o bu gece sizde olalım ertesi gün bizde olalım. Yakın zamana kadar bu devamlı misafirlikler olurdu. Bir gün sizde bir gün bizde bir gün bizde bir gün bizde.
Maksat evde olmayalım, maksat yalnız olmayalım, kalmayalım.
Yalnız kalmayalım. Bir gün işini yapar, öbür gün orada. Hı hı. Yani iş yapacak zaten başka zamanlar var. Hatta anlaşarak belli şeyler yaparlar, yerler, ekstra yiyecekler falan yaparlar. Çok kadının uğraşarak yapması gereken bazı yiyecekler, börekti, çörekti, onlar yapılır. Bir, kimisi çöreğini alır gelir. Bu her gece devam eder. Arada bir de uzak misafirler çağrılır.
Onu söyleyecektim. Kış misafiri diye bir tanım vardı, evet, eskiden.
Şimdi İstanbul büyük bir yer. Şimdiki gibi değil ama yine de büyük. Bir yerden bir yere gitmek kolay değil. Düşünün, Göztepe'de bir akrabanız var. Siz Samatya'da oturuyorsunuz. Bu o zamanki insanlar için dünyanın öbür ucu demek. Şimdi çok kolay belki ama şimdi bile kolay değil. O zaman çok zor. Peki nasıl nasıl görüşecekler bu insanlar? Görüşmeden de olmaz. Belki öteki kadar sıklıkla değil. Her hafta değil, her ay değil ama arada bir bunlar birbirlerine gider gelirler. Haberleşirler önceden. Haber yollarlar birbirlerine. Ondan sonra bu hanımlar binerler, artık nasıl geliyorlarsa, araba mı, vapur mu, kayık mı, bundan karşı tarafa gelirler. Ama gelme öyle geri dönmelik değil.
Yatılı misafir.
Yatılı misafir. Birkaç gün kalınır. Birkaç kış gecesi onlarla beraber geçirilir. Hatta komşulara derler. Ay komşu, biz gelemeyiz. Bizim yatılı misafirimiz var. Siz bize buyurun. İlk gece buyurulmaz. Ondan sonraki geceler buyurulur. Çünkü ilk geceden komşu çağırmak. Yani size biz dayanamıyoruz, ancak başkalarıyla beraber olursa
dayanırız. Böyle bir alt mesaj var.
Manası çıkar. Onun için ikinci günü müsaade alınarak komşular çağrılır. Hep beraber oturulur. Komşulardan bu aileye karşı mevkiine göre, mesafesine göre bu gelen misafiri kendi evlerine davet ederler.
Uzun süreli bir misafirlikten bahsediliyor o zaman. En az 3-4 gün.
Bir haftaya kadar devam eden misafirlikte, 3 günden başlayan. Yani öyle bir gün kalanlar da oluyor. Yani gelir bir gece yatar, evin durumuna göre, gelenlerin durumuna göre ertesi gün dönülür. Ama bir gece de yeter onlara. Ama 3 gün, 4 gün, 5 gün, bir haftaya kadar böyle yatılı misafirlikler oluyor. Çünkü bir sene boyu bir daha ya görüşecekler ya görüşemeyecekler.
Bizde dünürler böyle birbirine davet edilir kış misafiri diye. Ve öncesinden hazırlıklar yapılır, dünürler gelecek diye. Özel yemekler pişirilir ve dünür oradayken hiçbir şekilde temizlik yapılmaz, ortalık karıştırılmaz. Sadece onunla ilgilenilir. Onun akrabası olan insanlar özellikle davet edilir hemen her akşam. Böyle özel bir misafirlik dönemidir.
Evet, yani misafirin yanında temizlik yapmak, misafirin yanında çok ayıplanan bir şeydir. Evi düzeltmek çok ayıplanan bir şeydir. Misafire kıymet vermemek manasına gelir. Yani misafir bizim töremizde, Türk töresinde hala devam eden, azalsa da devam eden bir hususiyet, misafire hürmet. Yani eskiler canını verir, misafirini zarar gelmesine engel olurdu.
O kendi evinde kaldığı sürece kendinden bile kıymetli.
Tabii, elbette. Yani evde her türlü sıkıntı yok sayılır misafirin hürmetine. Yani misafir hoş, küsler, birbirine tebessüm ederler. Hastalar hastalıklarından bahsetmez. Evde temizlik yapılmaz. Yani evin ortamı misafirin rahat etmesine göre ayarlanır. Bu iyi bir haslet. Zor olmakla beraber, yani insan fedakarlığı insanı yükselten bir şeydir. Başkası için fedakarlık yapmak ise insanı çok yükseltir.
Bunu bir gün konuşalım. Fedakar mıdır eski İstanbul insanı? Bunu nerelerde daha çok gösterir, ispat ederdi? Çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim.
Bizimle olduğunuz için. Profesör Doktor Ekrem Buğra ikinci bizimle birlikteydi. Efendim, bir günü daha tamamlamış olduk böylece. Bir sonraki yayında yine görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Asker oldum piyade, yar yandım aman. Bugün aşkım ziyade, evlilerin sevdası on parmağı kınar. Bekarlardan ziyade, sevdası on parmakla, bekarlardan ziyade. Thank you. Kavuştur bari.